bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Evrim Aldatmacası Harun Yahya. Evrim teorisinin bilimsel çöküşü ve teorinin ideolojik arka planı. Okur Yayıncılık 1999 İstanbul. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Yazar hakkında. Harun Yahya, Müstear ismini kullanan yazar. Bugüne kadar siyasi konularda çeşitli eserler hazırlamıştır. Bu eserlerin önemli bir bölümü, Yahudilik, Masonluk ve bu iki gücün dünya tarihi ve siyaseti üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Müstear isim, İnkarcı Yahudi düşüncesine karşı mücadele eden iki peygamberin hatıralarına hürmeten isimlerini yad etmek amacıyla Harun ve Yahya isimlerinden oluşturulmuştur. Yazar, Harun Yahya Müstear ismiyle Yahudilik ve Masonluk, Masonluk ve Kapitalizm, Şeytanın Dini Masonluk, Yehova'nın Oğulları ve Masonlar, Yeni Masonik Düzen, Gizli El Bosna'da, Soykırım Yalanı, Terörün Perde Arkası, İsrail'in Kürt Kartı, ve Türkiye için Milli Strateji adlı kitapları yazmıştır. Ayrıca Evrim Aldatmacası, Hücredeki Mucize, Örümcekteki Mucize, Sivrisinek Mucizesi, Gözdeki Mucize, Karınca Mucizesi, Allah Akılla Bilinir, Dünya Hayatının Gerçeği adlı kitaplarında ve Evrim Teorisinin Çöküşü, Yaratılış Gerçeği, Evrim Aldatmacası, Materyalizmin Çöküşü, Materyalizmin Sonu, Evrimcilerin Yanılgıları, Evrimin Mikrobiyolojik Çöküşü, Yaratılış Gerçeği, 20 Soruda Evrim Teorisinin Çöküşü kitapçıklarında yine Harun Yahya Müstear ismini kullanmıştır. Yazarın ayrıca bir kısmı Cavit Yalçın Müstear ismiyle olmak üzere Adamlık Dini, Allah'ın isimleri, Allah için yaşamak, cahiliye toplumunu terk etmek, cennet, evrim teorisi, gerçeği düşündünüz mü, göz ardı edilen Kur'an hükümleri, kıyamet günü, Kur'an'da hicret, Kur'an ahlakı, Kur'an bilgisi, Kur'an'da dua, Kur'an fihristi, Kur'an'da münafık karakteri, Kur'an'da tebliğ ve tartışma, Kur'an'da temel kavramlar, Kur'an'da vicdanın önemi, Kur'an'dan cevaplar, ölüm kıyamet cehennem, Resullerin mücadelesi, sakın unutmayın, şeytan, şeytanın enaniyeti, şirk gibi kitapçıkları ve kavimlerin helakı, Düşünen İnsanlar İçin adlı kitapları yayınlanmıştır. Sunuş: Neden Evrim Teorisi? Evrim teorisi ya da Darwinizm kavramlarını duyan insanların bir bölümü, bu kavramların sadece biyolojinin ilgi alanına girdiğini ve kendi yaşamları açısından bir önem taşımadığını sanabilirler. Oysa evrim teorisi, biyolojik bir kavram olmanın ötesinde, dünya üzerinde yaygın bir kitleyi etkisi altına almış, çarpık bir felsefenin altyapısını oluşturur. Bu felsefe neden ve nasıl var olduğumuz konusuyla ilgili bir takım gerçek dışı görüşler öne süren materyalizmdir. Materyalizm ya da bir başka deyişle maddecilik, maddeden başka hiçbir şeyin olmadığını varsayar. Buradan yola çıkarak da madde üstü bir yaratıcının yani Allah'ın varlığını reddeder. Dahası materyalizmin hem kişiler hem de toplum üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Her şeyi maddeye indirgeyen bu düşünce, insanı sadece maddeye önem veren ve her türlü manevi değerden yüz çeviren bencil bir birey haline dönüştürür. Böyle bireylerin vatan sevgisi, adalet, sadakat, kardeşlik, dürüstlük, fedakarlık, namus, güzel ahlak gibi yüce değerlere sahip olmaları mümkün değildir. Dini ve ahlaki değerlerden kopan bu gibi insanların oluşturduğu bir toplum düzeni de kısa sürede parçalanmaya mahkumdur. Nitekim Cumhuriyetimizin kurucusu olan Büyük Önder Atatürk, dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur diyerek bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Bu nedenlerden ötürü materyalizm, Türk milletinin siyasi ve sosyal düzeninin temel değerlerine yöneltilmiş en ciddi tehditlerden birisidir. Materyalizmin diğer bir büyük zararı ise devletin ve milletin bekasını hedef alan anarşist ve bölücü ideolojileri beslemesidir. Bu ideolojilerin devlet, aile gibi kutsal kavramları kökünden yok etmeyi hedefleyen komünizm, devletimizin üniteler yapısına karşı yöneltilen her türlü bölücü eylemin ve düşüncenin de temel ideolojisidir. Nitekim Atatürk bize bu konuda da yol göstermiş ve "Komünizm görüldüğü yerde ezilmelidir" şeklindeki sözüyle bizi bu tehlikeye karşı uyarmıştır. Evrim teorisi işte bu noktada büyük önem kazanır. Çünkü bu teori, komünist ideolojinin dayandığı materyalizmin sözde bilimsel tabanını oluşturur. Öyle ki komünizmin kurucusu olan Karl Marx, Charles Darwin'in yazdığı ve evrim teorisinin temelini oluşturan Türklerin Kökeni adlı kitap için bizim görüşlerimizin doğal tarihsel temelini içeren kitap budur işte demiştir. Oysa başta Marx'ın fikirleri olmak üzere her türlü materyalist düşünce bugün temelinden çürümüş durumdadır. Çünkü materyalizmin kendisini dayandırdığı bir 19. yüzyıl dogması olan evrim teorisi, çağdaş bilimin bulguları karşısında bütünüyle geçersiz hale gelmiştir. Bilim, maddeden başka hiçbir şeyin varlığını kabul etmeyen materyalist varsayımı geçersiz kılmakta ve tüm canlıların üstün bir yaratılışın ürünü olduğunu göstermektedir. Bu kitapçığın amacı ise, evrim teorisini her alanda geçersiz kılan temel bilimsel gerçekleri ortaya koymak ve bu bilim sahtekarlığının iç yüzü, arka planı ve gerçek hedefi hakkında Türk insanını bilgilendirmektir. Bilimin ortaya koyduğu bu gerçeği topluma yaymak, aynı zamanda Büyük Önder Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözüyle bizlere gösterdiği yolunda bir gereğidir. Atatürk bizlere her zaman için ön yargılardan uzak durmayı ve bilimsel gerçeklere uygun düşünmeyi vasiyet etmiştir ve evrim teorisi gibi bir dogmanın geçersizliğini ortaya koymak bu vasiyetin yerine getirilmesidir. Burada vurgulanması gereken önemli bir gerçek de evrim teorisine hala körü körüne bağlı kalan bazı çevrelerin elinizdeki evrim aldatmacası kitapçığına hiçbir yanıt verememeleridir. Ön yargıdan kurtulmak. Çoğu insan bir bilim adamından duyduğu her şeyi mutlak doğru sanır. Bu bilim adamının bir takım felsefi ya da ideolojik önyargılara kapılmış olabileceğinden endişe etmez. Oysa bilim adamlarının bir bölümü, sahip oldukları bazı önyargıları ya da bağlı oldukları felsefi görüşleri, bilimsel bir görünüm altında topluma empoze ederler. Örneğin tesadüflerin karmaşa ve düzensizlikten başka bir şey oluşturmadığını gözleriyle gördükleri halde, evrendeki ve canlılardaki tasarım, plan ve düzenin tesadüfler sonucu ortaya çıktığını savunurlar. Söz gelimi bu tür bir biyolog, canlılığın yapı taşı olan bir protein molekülünde inanılmaz bir düzen olduğunu ve bu düzenin tesadüflerle oluşma olasılığının bulunmadığını rahatlıkla anlar. Ama buna rağmen proteinin milyarlarca yıl önce ilkel dünya şartlarında rastlantılar sonucu meydana geldiğini iddia eder. Bununla da kalmaz, yalnızca bir değil, milyonlarca proteinin tesadüflerle oluşup, sonra inanılmaz bir plan ve düzen içinde bir araya gelerek ilk canlı hücreyi oluşturduklarını da çekinmeden iddiasına ekler ve bunu ısrarla savunur. Bahsettiğimiz kişi evrimci bir bilim adamıdır. Oysa aynı bilim adamı boş bir arazide yürürken üst üste dizilmiş 3 tuğla görse, bunların tesadüfen meydana gelip sonra yine tesadüfen üst üste dizildiklerine asla ihtimal vermez. Hatta böyle bir şey iddia eden kimsenin aklından kuşkulanır. Peki sıradan olayları normal değerlendirebilen bu insanlar, konu kendilerinin nasıl var olduğu sorusunu araştırmaya gelince nasıl olup da bu denli akıl dışı bir tutum sergilerler? Elbette bu davranışın bilim adına olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü bilime göre, eğer bir olayın iki muhtemel nedeni varsa, her iki ihtimal üzerinde de düşünmek gerekir. Eğer iki ihtimalden birisi diğerinden çok daha düşükse, örneğin %1 ise, bu durumda akılcı ve bilimsel olan hiç kuşkusuz ki, %99 olan diğer ihtimal üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bilimsel ölçüyü akılda tutarak düşünelim. Canlıların bu dünya üzerinde nasıl ortaya çıktığı konusunda öne sürülebilecek iki görüş vardır. Birincisi, tüm canlıların şu an sahip oldukları kompleks yapılarıyla Allah tarafından yaratıldıklarıdır. İkincisi ise canlılığın bilinçsiz, tesadüfler sonucunda meydana geldiğidir. Bu ikincisi evrim teorisinin iddiasıdır. Bilimsel verilere, örneğin moleküler biyolojiye baktığımızda ise, tek bir canlı hücrenin, hatta onda bulunan milyonlarca proteinden tek bir tanesinin bile, evrimin savunduğu şekilde tesadüfler sonucu oluşmasına ihtimal olmadığını görürüz. İlerleyen bölümlerimizde de ele alacağımız gibi, olasılık hesapları bu gerçeği açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Bu durumda canlıların ortaya çıkışı hakkında öne sürülen evrimci görüşün doğru olma ihtimali sıfırdır. O halde birinci görüşün doğru olma ihtimali %100'dür. Yani canlılık bilinçli bir biçimde var edilmiştir. Diğer bir deyişle yaratılmıştır. Tüm canlı varlıklar üstün bir güç, bilgi ve akıl sahibi olan Allah'ın yaratmasıyla var olmuşlardır. Bu gerçek yalnızca bir inanç biçimi değil, akıl ve bilimin vardığı ortak sonuçtur. Elbette bu gerçek karşısında evrimci bir bilim adamının bu iddiasından bütünüyle vazgeçmesi, açık ve ispatlanmış gerçeğe teslim olması gereklidir. Aksine bir davranış, kendisinin bilim adamı olmaktan çok, bilimi felsefesine, ideolojisine ve dogmatik inançlarına kurban eden bir kişi olduğunu gösterecektir. Oysa bütün bunlara rağmen söz konusu evrimci bilim adamının gerçeklerle yüzleştiği her durumda öfkesi, inadı ve önyargıları bir kat daha artar. Onun bu tutumu tek bir kelimeyle açıklanabilir, inanç. Ama batıl bir inanç. Zira gerçeklerle karşı karşıya geldiği halde bunlara gözünü kapayıp hayalinde kurduğu akıl dışı bir senaryoya ömür boyu bağlanmanın başka bir tarifi olamaz. Körü körüne materyalizm. Sözünü ettiğimiz inanç maddenin sonsuzdan beri var olduğunu ve maddenin dışında hiçbir şeyin var olmadığını savunan materyalist felsefedir. Evrim teorisi materyalist felsefenin sözde bilimsel kaynağıdır ve bu felsefeyi ayakta tutmak için körü körüne savunulur. Bilim evrimin iddialarını geçersiz kıldığında ise ki 20. yüzyılın sonunda varılan nokta budur, materyalizmi yaşatabilmek uğruna bilim çarpıtılmaya ve evrimi destekler hale getirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin önde gelen evrimci biyologlarından birisinin yazdığı bazı satırlar, bu körü körüne inancın doğurduğu yargı bozukluğunun etkisini görmemiz için çok ideal bir örnek oluşturur. Söz konusu bilim adamı canlı organizmalarda bulunması zorunlu olan proteinlerden biri olan sitokrom C'nin tesadüfen oluşabilmesi ihtimali konusunda şunları söylemektedir. Bir sitokrom C'nin dizilimini oluşturmak için olasılık sıfır denilecek kadar azdır. Ya da oluşumunda bizim tanımlayamayacağımız doğaüstü güçler görev yapmıştır. Bu sonuncusunu kabul etmek bilimsel amaca uygun değildir. O halde birinci varsayımı irdelemek gerekiyor. Görüldüğü gibi söz konusu bilim adamı yaratılışı kabul etmektense sıfır denecek kadar az bir olasılığı bilimsel saymayı tercih edebilmektedir. Oysa bilimin kurallarına göre az önce de bahsettiğimiz gibi bir konu hakkında iki alternatif açıklama varsa ve bunların birinin gerçekleşme ihtimali sıfır ise o halde doğru olan diğer ihtimaldir. Ancak söz konusu dogmatik materyalist, yaklaşım maddeye hakim olan madde üstü bir yaratıcının varlığını kabul etmeyi baştan yasaklamıştır. Bu yasak yukarıda alıntı yaptığımız evrimci yazarı ve aynı materyalist dogmaya inanan pek çok bilim adamını ne yazık ki akla ve sağduyuya tamamen aykırı bir kabule götürmektedir. Bu bilim adamlarına inanan ve güvenen sıradan insanlar da bu tür kişilerin kitaplarını, yazılarını okuyarak onların gözlerini kör eden materyalist büyünün etkisine girmekte, aynı duyarsız psikolojiye bürünmektedirler. Bilim dünyasındaki önde gelen isimlerin önemli bir bölümünün ateist olmalarının nedeni, işte bu bahsettiğimiz körü körüne materyalist bakış açısıdır. Bu büyünün etkisinden kendilerini kurtaran ve açık bir yargı ile düşünen bilim adamları ise, yaratıcının apaçık varlığını kabul etmekte hiç tereddüt etmezler. Bu bilim adamlarından son yıllarda bilim dünyasında giderek yaygınlaşan bilinçli dizayn teorisinin önde gelen isimlerinden biri olan Amerikalı biyokimyacı Profesör Michael G. Behe, canlılardaki tasarımın yani yaratılışın varlığını kabul etmemekte direnen bilim adamlarını şöyle anlatır. Son 40 yıl içinde modern biyokimya hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. On binlerce insan bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuvarlardaki uzun çalışmalara adadılar. Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar çok açık bir biçimde bağıra bağıra tek bir sonucu veriyordu. Tasarım. Bu sonuç o denli belirgindi ki bilim tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülmeliydi. Ama aksine hücrede keşfedilen kompleks yapı karşısında utangaç bir sessizlik hakim oldu. Peki neden? Neden bilim dünyası keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Çünkü bilinçli bir tasarımı kabul etmek ister istemez Tanrı'nın varlığını kabul ettirmeyi çağrıştırıyor onlara. İşte dergilerde, televizyonlarda gördüğünüz, belki kitaplarını okuduğunuz ateist evrimci bilim adamlarının durumu budur. Bu insanların yaptıkları tüm bilimsel araştırmalar, kendilerine bir yaratıcının varlığını göstermektedir. Ancak onlar aldıkları dogmatik materyalist eğilim ile o denli körleşmişlerdir ki, her şeye rağmen bu gerçeği reddetmeyi sürdürürler. Allah'ın varlığının açık delillerini sürekli görmezden gelen bu kişiler tümüyle duyarsızlaşırlar. Dahası bu duyarsızlıklarından kaynaklanan cahilce bir kendine güven duygusuna kapılırlar. Hatta Hristiyanlara seslenirken, eğer bir Meryem Ana heykelinin sizlere el salladığını görseniz dahi, bir mucize ile karşı karşıya olduğunuzu sanmayın. Çok küçük bir olasılıktır. Ama belki de heykelin sağ kolundaki atomların hepsi tesadüfen bir anda aynı yönde hareket etme eğilimi içine girmiş olabilirler, diyen ünlü evrimci Richard Dawkins gibi saçma olanı savunmanın bir erdem olduğunu sanmaya başlarlar. Kur'an'da insanlık tarihi boyunca inkarcıların sahip oldukları bu ortak psikoloji çok güzel tarif edilmektedir. Gerçek şu ki biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah'ın dilediği dışında, yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar. Enam suresi 111. Kur'an'daki bu ifadelerden anlaşılacağı gibi, evrimcilerin sahip oldukları dogmatik zihniyet, kendilerine özgü, orijinal bir düşünce değildir. Evrimci bilim adamları, çağdaş bir bilimsel düşünceyi değil, en ilkel putperest toplumlardan bu yana ısrarla devam eden bir cehaleti korumaktadırlar. Bir başka ayette aynı psikoloji şöyle belirtilir. Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, oradan yukarı yükselseler de mutlaka gözlerimiz döndürüldü, belki biz büyülenmiş bir topluluğuz diyeceklerdir. Hicr suresi 14-15. Kitlesel evrim telkini. Yukarıdaki ayetlerde de belirtildiği gibi insanların kendi varlıkları ile ilgili gerçekleri görememelerinin önemli nedenlerinden biri akıl yürütmelerine engel olan bir tür büyüdür. Evrim teorisinin dünyada yaygın kabul görmesinin altında da yine bu tür bir büyü yatar. Büyüden kastettiğimiz telkin yoluyla elde edilen bir şartlanmadır. İnsanlar tüm canlıların bir rastlantılar ve tesadüfler süreciyle ortaya çıktığını öne süren evrim teorisinin doğru olduğuna dair o denli yoğun bir telkin alırlar ki, buradaki çarpıklığı çoğu zaman fark etmezler. Söz konusu telkin akla olumsuz etki ederek, aklın yargı yeteneğini bozar. Daimi bir telkin altında bulunan bir akıl ise, gerçekleri olduğu gibi değil, telkin edildiği biçimde algılar. Bu başka örneklerde de rastlanan bir durumdur. Örneğin bir kimseye hipnoz uygulanıp, üzerinde yattığı yatağın bir araba olduğu telkini verilirse, o kimse hipnoz seansından sonra o yatağı gerçekten bir araba gibi algılar. Bunu kendince çok makul ve mantıklı sanır. Çünkü gerçekten de öyle görmektedir ve haklı olduğu konusunda hiçbir şüphesi yoktur. Telkin mekanizmasının etki ve gücünü gösteren benzeri örnekler pek çok araştırma ve deneyle kanıtlanmıştır. Bilimsel literatürde ve psikoloji kitaplarında yer almaktadır. Evrim teorisi ve ona dayanan materyalist dünya görüşü de toplumlara bu tür telkin yöntemleriyle kabul ettirilir. Medyada, akademik kaynaklarda, bilimsel platformlarda sürekli olarak evrim telkiniyle karşılaşan insanlar, bu teoriyi kabul etmenin aklın en temel prensiplerine aykırı olduğunu fark edemez hale gelirler. Aynı telkin bilim adamlarını da etkisi altına alır. Bilimsel kariyerlerinde yükselen genç isimler, her geçen süre zarfında materyalist dünya görüşünü biraz daha benimserler. Pek çok evrimci bilim adamı bu büyünün etkisinde kaldıkları için 19. yüzyılın bütün bilimsel kanıtlar tarafından yalanlanan köhne evrimci tezlerine hala bilimsel bir çıkış yolu aramaya devam etmektedir. Dahası, bilim adamlarını evrimci ve materyalist olmaya zorlayan mekanizmalar da vardır. Batılı ülkelerde bir bilim adamının yükselebilmesi, doçent, profesör gibi ünvanlara ulaşabilmesi, bilimsel dergilerde yazılarını yayınlatabilmesi için bazı standartlara uyması gerekir. Evrim teorisini kayıtsız şartsız kabul etmek bir numaralı standarttır. Bu sistem söz konusu bilim adamlarını bütün bilimsel kariyerlerini dogmatik bir inanç uğruna harcamaya kadar götürür. İşte sık sık duyabileceğiniz, evrim bilim dünyasında kabul görmeye devam ediyor sözünün ardındaki gerçek budur. Evrim bilimsel bir değeri olduğu için değil, ideolojik bir zorunluluk olduğu için ayakta tutulmakta ve bu durumun farkında olan bilim adamlarının da sadece bir kısmı kral çıplak demeyi göze almaktadır. Bu kitapçığın ilerleyen bölümlerinde modern bilimin evrimci inanışı çökerten bulgularını inceleyecek ve yaratılışın açık delillerini gözler önüne sereceğiz. Okuyucu, evrim teorisinin her aşamasında bilim tarafından yalanlanan ve yaratılış gerçeğini örtbas etmek için ayakta tutulan bir aldatmaca olduğuna bizzat şahit olacaktır. Okuyucudan beklenen ise, insanların yargı yeteneğini bozan, akıllarını kör eden o büyüden silkinip, bu kitapta anlatılanları samimi olarak düşünmesidir. İnsan kendisini bu büyüden kurtarır, açık, önyargısız ve özgür bir biçimde düşünürse, apaçık olan gerçeği görür. Modern bilimin de her yönden gözler önüne serdiği bu kaçınılmaz gerçek, canlıların bir tesadüfler zinciri sonunda değil, üstün bir yaratılış sonucunda var olduklarıdır. İnsanoğlu sadece kendisinin nasıl var olduğunu, bir damla sudan nasıl oluştuğunu düşünse ya da herhangi bir canlının mükemmel özelliklerini incelese bile bu yaratılış gerçeğini kolaylıkla görebilir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, Harun Yahya'nın Evrim Aldatmacası ve Evrim Yalanını Çökerten Gerçekler dizisinin birinci cildi olan Hücredeki Mucize isimli kitaplarına başvurabilirler. Evrim teorisinin gerçek yüzünü gözler önüne seren tüm bu çalışmalar, meydanın boş olduğu düşüncesinin verdiği yersiz cesaretle, uzunca bir zamandır yazılı ve görsel basında evrimci bir propaganda sürdürenlere de gereken cevabı vermektedir. Evrim teorisinin kısa tarihi. Evrimci düşüncenin kökeni, yaratılış gerçeğini reddeden dogmatik bir inanç olarak antik çağlara dek uzanır. Eski Yunan'daki ateist felsefecilerin çoğu evrim fikrini savunmuştur. Felsefe tarihine bir göz attığımızda da evrim düşüncesinin pek çok ateist felsefenin bel kemiğini oluşturduğunu görürüz. Modern bilimin doğması ve gelişmesinde ise bu antik ateist felsefenin değil, Allah inancının itici rolü vardır. Modern bilime öncülük edenlerin çok büyük bölümü Allah'ın varlığına inanan insanlardır ve bilimsel çalışmalar yaparken de Allah'ın yarattığı evreni keşfetme, onun kanunlarını, yaratışındaki detayları görme amacını taşımışlardır. Leonardo da Vinci, Kopernik, Kepler, Galileo gibi astronomlar, paleontolojinin babası sayılan Cuvier, botaniğin ve zoolojinin öncüsü olan Linus, yaşamış en büyük bilim adamı olarak anılan Isaac Newton gibi isimler Allah'ın varlığına, tüm evrenin ve canlıların onun yaratmasıyla var olduğuna inanarak bilim yapmışlardır.